İşletme İktisat 2. Sınıf B Kitabı Umut Serisi İktisat Teorisi, Ticaret Hukuku, Kamu Maliyesi, Yönetim, Organizasyon 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Aralık 2008. Okuyan Müberra 56oğlu. Yönetim, Organizasyon Ünite 1. Yönetim Kavramı Giriş Yönetim insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak bilim olarak gelişmesi 18. yüzyılda başlamıştır. Yönetimi neden öğrenmeliyiz? Yönetim faaliyetiyle her yerde karşılaşmamız ve yöneticilerle ilişkide olmamız veya yöneticilik yapmamız yönetimin önemini vurgulamaktadır. İnsanların çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin olması, bunların karşılanmasında yardıma gerek duyarak diğer insanlarla işbirliğine girmesi zorunluluğunu getirmektedir. Yönetim insanların birlikte çalışma ihtiyacı ve gereksinimi zorunluluğundan doğmuştur. Yönetimin önemi Yönetim faaliyetinin çeşitli çevrelerde ve bu çevrelerdeki değişmelerin baskısı altında yürütülmesi, yönetim faaliyetini zorlaştırmaktadır. Yönetim faaliyeti bir taraftan başkaları ile birlikte çalışmayı gerektirirken, diğer taraftan amaçlara ulaşmayı, kıt kaynaklardan en fazla yararlanmayı, verimlilik ve etkinlik sağlamayı, değişen çevrelerde faaliyet göstermeyi gerektirir. Yönetim faaliyetinin tanımı Her yöneticinin işi, beşeri ve fiziki kaynakları en yüksek performans sağlayacak şekilde temel sorumluluğuna almasıdır. Yönetim 100 yıldır bir disiplin olmasına karşın uygulayıcılar ve uzmanların ortak bir görüşe vardıkları bir tanım bulmak zordur. Biz yönetimi insanların amaçlarını etkin bir şekilde başaracakları bir ortamın yaratılması olarak ele almaktayız. Bu ortam, amaçlara ulaşmak için beşeri, finansal ve doğal kaynakların kullanılmasına gerekli kılar. Endüstriyel toplumlarda yönetim farklı ve lider bir gruptur. Yönetim ile ilgili çeşitli tanımlar. A. Yönetim herhangi bir organizasyona uygulanabilir. B. Yönetim başkaları vasıtasıyla iş görmektir. C. Biçimsel organizasyon gruplarında faaliyet gösteren insanlar için etkin bir ortam yaratmaktadır. D. Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve çabalarının toplamıdır. E. Yönetim, diğer insanlarla çalışarak ve örgütsel kaynakları kullanarak örgütsel amaçlara ulaşmaktır. Yönetimin tanımını yaparak tanımda yer alan kavramları ve birbirleriyle ilişkisini inceleyelim. Yönetim, değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaktır. Yönetim faaliyetinin temel görüntüsü A. Başkalarıyla birlikte çalışma Yönetim faaliyeti bir grup insanla başarılır. Hastanelerin, eğitim kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin çalışması insanların ortak çabalarıyla mümkündür. B. Organizasyon amaçlarının gerçekleşmesi. İnsanlar gibi organizasyonların da amaçları vardır. Başarılı olabilmek için gerçekçi amaçları ortaya koyup bunları gerçekleştirecek kadroyu oluşturmak gerekir. Yönetim sürecine yol gösteren organizasyon amaçlarıdır. C. Etkililiğe karşı etkenlik. Etkililik, kaynağı akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamaktır. Etkililik, aynı zamanda daha az girdi insan ve para olarak ile istenilen çıktıyı elde etmektir. Etkenlik ise doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmaktır. Bir işletmede etkililik söz konusu olabilir ancak etkenlik söz konusu olmayabilir. Bu iki terim farklı anlam taşımakla birlikte birbiriyle yakından ilgilidir. İşletmeler başarılı olabilmek için etkinlik ve etkenlik arasında denge kurmak zorundadır. Etkenlik ve etkinlik arasında denge kurmak. Etkililik ve etkenlik arasında denge kurmak suretiyle organizasyonlarda yönetimin amaçlarına ulaşmak mümkün olur. D. Sınırlı kaynaklar. İnsan ihtiyaçları sonsuzdur ve kaynaklar kıttır. Ekonomi bilimi kaynakların ihtiyaçlar arasında nasıl en verimli dağılacağı üzerinde dururken, işletme yöneticileri işletmenin kaynakları ile ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışırlar. E. Değişen çevre. İşletmenin iç çevresi değişir. aynı zamanda dış çevrede daha çabuk değişmekte ve dış çevredeki her değişim olumlu veya olumsuz olarak işletme yöneticilerini etkilemektedir. Alvin Toffler, geleceği düşünen bir yazar olarak 3. Dalga isimli kitabında 5 tür değişim kaynağından söz etmektedir. Bunlar 1. Fiziki çevre, 2. Bilgi çevresi, 3. Politik çevre, 4. Etik çevre, 5. Sosyal çevre. Yönetim 4 başlık altında incelenebilir. A. Süreç olarak yönetim. Yönetimi bir süreç olarak ele aldığımızda devamlılık gösteren bir faaliyet olarak görebiliriz. Yönetim faaliyeti çeşitli süreçlerin başarılı olmasıyla hedefine ulaşır. B. Disiplin olarak yönetim. Yönetimin bir disiplin olarak görülmesi, bilgi birikiminin olması ve bunun organizasyon tarafından öğrenilmesidir. Yönetim ilkeler, kavramlar ve teorilerle ilgilenir. C. İnsan topluluğu olarak yönetim. Yönetim insan grubuyla başarıya ulaşacağından, yönetim bir grup insanın bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesidir. D. Kariyer olarak yönetim. Yönetimde yükselmek kariyer yapmakla gerçekleşebilir. Yönetim disiplinini yükseltmek bu konuda devamlı eğitim görmek ve uygulamada çalışmakla olur. Yönetim fonksiyonları 1. Dar anlamda yönetim fonksiyonları A. Planlama. Planlamanın ilk yönetim fonksiyonu olarak organizasyon amaçlarını ortaya koymak ve bu amaçlara ulaşmak için hangi süreçlere ihtiyaç olduğunu belirlemek gibi bir görevi vardır. Planlamanın yönetim faaliyetinde en temel fonksiyon olduğu açıktır. Planlama, görev ve ilkeleri seçme ve bunlara ulaşmada uygulanacak teknikleri seçmektir. Planlama diğer fonksiyonlara öncülük eder. Bu fonksiyonlar A. İnsan kaynakları ve diğer kaynakların nasıl örgütleneceği konusunda yardımcı olur. B. İşin başarılacağı konusunda yöneltme veya işin başarılacağı çevreyi hazırlar. C. Denetleme fonksiyonunun yapılabilmesi için standartları belirler. B. Örgütleme. Örgütleme, planlamada belirlenen işlerin bireyler veya gruplarca nasıl yerine getirileceği üzerinde durur. Örgütleme, planların eylem haline dönüştürülmesindeki gerekli adımları ortaya koyar. Bu adımlardan en önemlileri A. Çalışanlar için iş tanımları hazırlamak. B. İşleri bir araya getirerek bölümler oluşturmak. C. İş ilişkileri geliştirmek. D. Ekipler kurmak. C. Yöneltme. Yöneltme, belirlenen amaçlara ulaşmak için diğerlerinin davranışlarını etkilemektir. Yöneltmenin temel amacı verimliliği artırmaktır. İnsana yönelik iş ortamı verimliliği artırır. Buna karşı işe yönelik iş ortamı ise yöneltmenin başarısını artırır. D. Denetim. İş performansının planlamaya ne kadar uyduğunun ortaya konması çok önemlidir. Denetim ile planlama ilkelerinin ne derecede başarıldığını öğrenebiliriz. Denetim ile bireysel ve örgütsel uygulamanın planlamayla ne kadar uyumlu olduğunu öğrenmekle kalmayız. Eğer sapma varsa bunların düzeltilmesi de mümkün olur. 2. Geniş anlamda yönetim fonksiyonları. Geniş anlamda baktığımızda 4 temel fonksiyonun yanında yönetimin başarılmasında etkili olabilecek fonksiyonlar şunlardır. A. Karar verme. Planlama yapmak birçok kararı gerektirdiğinden karar vermede bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilebilir. Yanlış kararların işletmeye maliyeti bazen çok yüksek olabilir. B. Kadrolama. Kadrolamanın önemi, yönetimin başarısı, çalışanların başarısının bir fonksiyonu olmasındandır. Kadrolama dediğimiz zaman işe alma, eğitme, yükseltme ile yönetime katkıda bulunulabilir. C. Güdüleme. İnsanları makineden ayıran en büyük özellik, insanların duygusal yönünün ağır basması ve işten tatmin olması yönetimin başarısı için gereklidir. D. İletişim. İletişim ile bölümler, gruplar ve insanlar daha başarılı bir şekilde görev yapabilirler. İnsanların teknik bilgi, araç, kaide ve haberler konusunda bilgili olmaları, yöneticilerin görevlerini daha iyi yapmalarına ortam hazırlar. Yöneticilik. Yönetim faaliyetinin sonucunda başarı sağlamak iki faktöre bağlıdır. Birincisi, iyi örgütlenmiş bir yapıya, diğer bir deyişle buraya kadar anlattığımız yönetim sistemine gerek vardır. İkincisi, yönetici veya yönetici grubu çok önemlidir. yönetici ne iş yapar dediğimiz zaman aldığımız cevap başkaları vasıtasıyla iş yapan kişi olmaktadır. Yönetimin her kademesinde yöneticiler vardır. Genel müdür bir yöneticidir. Ustabaşı da bir yöneticidir. İnsanların kariyerleri ne olursa olsun hayatlarında her zaman yönetici olabilirler. Örneğin muhasebeci, şef muhasebeci, müzisyen, orkestra şefi, hakim, mahkeme başkanı, bilgisayarcı, bilgisayar ünitesi şefi, öğretim üyesi, rektör, dekan, mühendis, üretim şefi veya müdürü, tiyatro sanatçısı, tiyatro müdürü, yönetici olabilir. Yöneticilerin yaptıkları işler. A. Yönetici diğer bireylerle birlikte çalışır. B. Yönetici iyi bir takım oyuncusudur. C. Yönetici örgütün çalışmasından sorumlu olduğu gibi, değişen koşullara göre örgütte değişiklik yapmadan da sorumludur. D. Yönetici denetim görevini yerine getirir. E. Yönetici büyük bir iletişimcidir. F. Yönetici sorun çözücü olmalıdır. G. Yönetici çalışan personelin güdülenmesi ve yöneltilmeleri için çaba harcar. H. Yönetici plan yapar, programları, politikaları, bütçeleri hazırlar. I. Yönetici işletmenin başarısından sorumludur ve astların hatalarından da sorumludur. İ. Yönetici bir diplomattır, yönetici politikacıdır. J. Yönetici teknoloji yenileyen en önemli etkendir. K. Yönetici karar organı gibi çalışır. Yöneticilerin sınıflandırılması. 1. Yöneticilerin sorumlulukları açısından sınıflandırılması. A. Fonksiyonel yönetici. Bu yöneticiler bir fonksiyondan sorumludur. Çalışma alanı ile yetki ve sorumlulukları ilgili olduğu fonksiyonla ilgilidir. Fonksiyonel yönetici, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mühendislik, finans gibi bir bölümün başındadır. B. Genel yönetici. Örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir. Süpermarkette genel yönetici, süpermarketle ilgili her fonksiyondan sorumludur. C. Proje yöneticisi. Projelerle örgütte çalışma söz konusu olduğunda her proje için bir yönetici seçmek gerekir. Proje yöneticisi bir projenin gerçekleşmesinden sorumludur. Proje yöneticisine olan ihtiyacın ortaya çıkması işletme dışındaki hızlı gelişmedir. 2. Yöneticilerin dikey sınıflandırılması, hiyerarşik yapıya göre. Küçük işletmede belli bir kademe vardır. Büyük işletmede ise değişik seviyeler vardır. Bu kademeleri aşağıdan yukarıya doğru düşündüğümüzde 3 kademeden söz edebiliriz. Bunlar A. Üst yöneticiler. Tepe yöneticileri ve üst yöneticileri, işletmenin tümünün resmini görürler, diğer bir deyişle belli bir bölümle veya işle ilgilenmezler. Üst yönetim plan yapıyor dediğimizde bütün işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli planlar yapar ve stratejileri belirler. Orta ve alt kademelerin uygulayacakları politikaları şekillendirecek global amaçları belirlerler. Üst yöneticilerin görevleri arasında şunlar vardır. Amaçları ortaya koymak. Bu amaçlara ulaşacak stratejileri belirlemek. İşletmenin dış çevresini gözden geçirmek. Örgüt için çok önemli kararlar almak ve bunları uygulamaya koymak. Kaynaklara ve yeteneklere dayalı rekabet araştırması yapmak. B. Orta yöneticiler, bağlayıcı gruplar. Orta yöneticiler alt yöneticileri denetlerler. Ayrıca üst yönetim ile alt yönetim arasında köprü görevi yerine getirirler. Üst yönetimin geniş açıdan ele aldığı stratejileri uygulamaya geçirir. Alt yönetimin istekleri arasında kalan ve denge unsuru olmak zorunda olan yönetici grubudur. Orta yöneticiler güçlü beşeri özelliğe sahip, grup dinamiğine önem veren, işbirliği içinde çalışan ve çatışma ortamı yaratmayan kişiler olmalıdır. C. Alt yöneticiler, çalışanlarla birebir ilişki kuran yönetici grubu. Alt yöneticiler, malların üretilmesinden ve gerekli hizmetleri yerine getirmeden sorumlu kişileri denetlerler. İşlerin günlük yerine getirilmesinden sorumludurlar. Bu işler arasında ürün veya hizmetlerin iş akışına uygun olarak üretilmesi ve müşteriye zamanında teslim edilmesi ve kalite ile standartlara uygun mal üretme sayılabilir. Tepe yönetimi ve tepe yöneticileri, holding başkanı, koordinatör, çok uluslu işletmenin merkezinin üst yöneticileri ve benzeri. üst yönetim ve üst yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve benzeri, orta yönetim ve orta yöneticiler, genel müdür yardımcısı, bölüm başkanı, kısım amiri, ürün yöneticisi, bölge müdürü, planlama, personel müdürü ve benzeri, alt yönetim ve alt yöneticiler, nezaretçiler, üretim ustabaşısı, muhasebe şefi, büro yöneticisi ve benzeri. Yöneticilerin temel yetenekleri. Yöneticilerin çalıştıkları işlerde başarılı olabilmeleri için bazı temel özelliklere sahip olmaları gerekir. Bu yetenekleri 3 başlık altında toplayabiliriz. A. Kavrama yeteneği. Bu yetenek, organizasyonun karmaşıklığını görme ve bir bütün olarak örgütü incelemedir. Üst yöneticiler uzun dönemli planlar yapmak ve stratejiler saptamak için kavrama yeteneğine sahip olmalıdır. Üst yöneticiler 5-10-20 yıl sonra işletmenin geleceği yeri belirlemek zorundadırlar. Kavrama yeteneğini geliştirmeleri yöneticilere çevrelerinde ne gibi değişimler olduğunu görme fırsatı verir. B. Teknik yetenek. Teknik yetenekler bilgi ve tecrübelerin belli bir işin yapılması için kullanılmasıdır. Bir işin başarılması için özel bilginin ve tecrübenin olması, araç ve tekniklerin kullanılması için uygun durumda olma yeteneğidir. Alt kademe ile orta kademe nispeten kendilerini geniş çapta teknik faaliyetler içinde bulurlar. Örnek olarak muhasebeciler, mühendisler, pazar araştırıcıları ve bilgisayar uzmanları teknik yetenekleri kullanırlar. Teknik yeteneklerin en önemli kademesi alt seviye yöneticileridir. C. İnsan ilişkileri yeteneği. İnsan ilişkileri yeteneğinin her üç kademede de önemli olmasının temel nedeni, her yöneticinin başkalarının yardımı ile işleri yürütmesidir. Yöneticinin rolleri. Yöneticiler yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken bazı rolleri yerine getirirler. Bunlar bireyler arası roller, bilgi sağlayıcı roller ve karar verici rollerdir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Yönetim hangi yüzyılda bilim dalı olarak gelişmeye başlamıştır? A. 17. yüzyıl, B. 19. yüzyıl, C. 12. yüzyıl, D. 18. yüzyıl, E. 20. yüzyıl. Yanıt D'dir. Yönetim insanlık tarihi kadar eskidir, ancak bir bilim olarak gelişmesi 18. yüzyılda başlamıştır. 2. Aşağıdaki hangi bilim dalı insanların birlikte çalışma ihtiyacı ve gereksinimi zorunluluğundan doğmuştur? A. İktisat, B. İşletme, C. Yönetim, D. Muhasebe, E. Politika. Yanıt C'dir. İnsanların çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin olması, bunların karşılanmasında yardıma gerek duyarak diğer insanlarla işbirliğine gitmesi zorunluluğunu getirmiş ve yönetim bilimi doğmuştur. 3. Aşağıdakilerden hangisi başkaları vasıtasıyla iş görmektir? A. Yönetim, B. Sosyoloji, C. Politika, D. İktisat, E. Muhasebe. Yanıt A'dır. Yönetim, organizasyon gruplarında faaliyet gösteren insanlar için etkin bir ortam yaratmaktır. 4. Aşağıdakilerden hangisi insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve çabalarının toplamıdır? A. Yönetim, B. Sosyoloji, C. Politika, D. İktisat, E. Muhasebe. Yanıt A'dır. Yönetim diğer insanlarla çalışarak ve örgütsel kaynakları kullanarak örgütsel amaçlara ulaşmaktır. 5. Aşağıdakilerden hangisi değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla birlikte çalışmaktır? A. Sosyoloji, B. Psikoloji, C. Yönetim, D. İktisat, E. Maliye. Yanıt C'dir. Yönetim başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşma faaliyetleridir. 6. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin temel unsurları içinde yer almaz? A. Başkalarıyla birlikte çalışma, B. Organizasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi, C. Etkinlik ve etkenlik arasında denge kurmak, D. Sınırlı kaynaklardan en fazla yararlanma, E. İş bölümü bireysel ve bağımsız çalışmaya önem verme. Yanıt E'dir. Yönetimde işbirliği ve başkalarıyla birlikte hep beraber çalışma ön plandadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi kaynağı akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamaktır? A. Etkililik, B. Rasyonellik, C. Etkenlik, D. Verimlilik, E. Produktivite. Yanıt A'dır. Etkililik aynı zamanda daha az girdi insan ve para olarak ile istenen çıktıyı, mal ve hizmeti elde etmektir. 8. Aşağıdakilerden hangisi doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmaktır? A. Etkililik, B. Rasyonellik, C. Etkenlik, D. Verimlilik, E. Produktivite. Yanıt C'dir. Etkenlik, işletmenin doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmasıdır. Ancak etkenlik ve etkililik arasında bir denge kurulmalıdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin çevreden aldığı girdilerden biri değildir? A. Beşeri kaynaklar, B. Finansal kaynaklar, C. Örgütsel kaynaklar, D. Fiziki kaynaklar, E. Bilgi kaynakları. Yanıt C'dir. Örgütsel kaynaklar işletmenin kendi bünyesinde yer aldığı için çevreden alınan bir girdi değildir. 10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci içinde yer almaz? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yöneltme, D. Pazarlama, E. Denetim. Yanıt D'dir. Pazarlama yönetim işlevi değil, işletme işlevleri içinde yer alır. 11. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetimini etkileyen çevre faktörlerinden biri değildir? A. Fiziki çevre, B. Etik çevre, C. Politik çevre, D. Bilgi çevresi, E. Ekolojik çevre. Yanıt E'dir. İşletme yönetimini fiziki, sosyal, politik, etik ve bilgi çevreleri etkiler. 12. Yönetim aşağıdaki hangi kritere göre incelenemez? A. Süreç olarak, B. Nicel olarak, C. insan topluluğu olarak, D. Disiplin olarak, E. Kariyer olarak. Yanıt B'dir. Yönetim 4 başlık altında incelenir. Süreç, insan, disiplin ve kariyer olarak yönetimdir. 13. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda yönetim fonksiyonları içinde yer almaz? A. Planlama, B. Kadrolama, C. Örgütleme, D. Denetim, E. Yöneltme. Yanıt B. Kadrolama. 14. Aşağıdakilerden hangisi iş performansının planlamaya ne kadar uyduğunun ortaya konmasıdır? A. Planlama, B. Kadrolama, C. Örgütleme, D. Denetim, E. Yöneltme. Yanıt D. Denetim. 15. Aşağıdakilerden hangisi başkaları vasıtasıyla işleri yapan kişiye verilen addır? A. Yönetici, B. Genel Müdür, C. Başkan, D. Müdür, E. Girişimci. Yanıt A. Yönetici. 16. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin yaptığı işler arasında yer almaz? A. Yönetici diğer bireylerle birlikte çalışır. B. Yönetici iyi bir takım oyuncusudur. C. Yönetici işletmeyi kurup kar elde etmek ister. D. Yönetici denetim görevini yerine getirir. E. Yönetici diplomat ve politikacıdır. Yanıt C. Yönetici işletmeyi kurup kar elde etmek ister. 17. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yöneticilerden biri değildir? A. Pazarlama müdürü, B. Üretim müdürü, C. Personel müdürü, D. Proje müdürü, E. Finansman müdürü. Yanıt D. Proje müdürü. 18. Aşağıdakilerden hangisi örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir? A. Fonksiyonel yönetici, B. Genel yönetici, C. Proje yöneticisi, D. Orta yöneticiler, E. Alt yöneticiler. Yanıt B. Genel yönetici. 19. Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticilerin görevleri arasında yer almaz? A. Amaçları ortaya koymak, B. Amaçlara ulaşacak stratejileri belirlemek, C. İşletmenin dış çevresini gözden geçirmek, D. Kaynaklara ve yeteneklere dayalı rekabet araştırması yapmak, E. Malların üretilmesinden sorumlu olan kişileri denetlemek. Yanıt E. Malların üretilmesinden sorumlu olan kişileri denetlemek. 20. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun karmaşıklığını görme ve bir bütün olarak örgütü inceleme yeteneğidir? A. Kavrama yeteneği, B. Teknik yetenek, C. İnsan ilişkileri yeteneği, D. Bilgi sağlayıcı yetenek, E. Karar verici yetenek. Yanıt A. Kavrama yeteneği. Birinci ayrımın sonu sayfa 795.